Ayrım 49. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 421. Bogota bizlere eşitleriymişiz gibi yaklaşsa da oradaki yararlı dostlardan hiçbiri hiçbir biçimde dergiyi su yüzünde tutmamıza yardımcı olacak bir çaba göstermedi. Bir tek kendi dergisiyle bizimki arasındaki incelikleri kavrayarak aramızda iyi sonuç veren bir malzeme değiş tokuşu anlaşması öneren Jorge Zalamea bunun dışında kalır. Ama bana kalırsa kimse Kronika'nın gerçekte nasıl bir mucize olduğunu takdir edemedi. Yayın kurulunda her birini kişisel becerilerinden ötürü seçtiğimiz tam 16 üye vardı. Hepsi de etten kemikten insanlardı. Ama besbelli o kadar güçlü ve meşguldüler ki insan varlıklarından kuşkuya düşebilirdi. Kronika'nın benim için bir başka önemi de baskı sürecinde yaşanan sıkıntılar sırasında boş yerleri doldurmak için doğaçlama öyküler icat etmek zorunda kalmamdı. Linotip çalışanları ve mürettipler kendi makinelerinin başına geçtiklerinde ben de daktilomun başına oturur, hiç yoktan tam boşluk boyutlarında bir öykü uydururdum. Gecenin bir yarısında acil bir sorunu çözmeme yarayan Nathanael nasıl bir ziyarete çıktı ve 5 hafta sonra Mavi Köpeğin Gözleri adlı öykülerimi işte böyle yazdım. Bu iki öyküden adını Andrei Gide'den izin almadan koyduğum ilki, aynı kişinin başından geçen öykülerin anlatıldığı bir dizinin kökenini oluşturdu. Daha sonra yine bir son dakika sıkıntısına derman olsun diye Nathanael'in sonunu yazdım. İkisi birlikte benimle bir ilgilerinin olmadığını görünce hiç yüreğim sızlamadan arşive kaldırdığım altılık bir dizinin içinde yer aldılar. Ne öyküler ne de olay örgüleri hakkında aklımda bir şey kalmış olsa da bir tanesini şöyle böyle hatırlıyorum. Nathanael nasıl gelin gibi giyindi? Baş kişinin tanıdığım biriyle bir ilgisini göremiyorum. Öykü benim ya da bir tanıdığımın deneyimlerine de temellenmiyor. Bu kadar müpem bir konuyla nasıl olup da bana ait bir öykü olduğunu bile anlayamıyorum. Kısacası Nathanael insanlığa hiçbir yararı olmayan edebi bir riskti. Nathanael ile yapmak istediğim gibi bir karakterin sıfırdan yaratılamayacağını unutmamak için bu felaketleri hatırlamak iyidir. Şansıma hayal gücüm kendimden bu kadar uzaklaşmama yetmiyordu. Ne yazık ki edebi çalışmanın da duvar örmek kadar iyi bir ücret alması gerektiğine inananlardanım. Mürettiplere iyi para veriyor ve zamanında ödeme yapıyorsak yazarlara da para ödememiz için daha fazla neden vardı. Kronika'daki çalışmalarımıza en iyi yankıyı Don Ramon'un German Vargas'a gönderdiği mektuplarından alıyorduk. Üzerinde en az durduğumuz haberlerle, Kolombiya'daki olaylarla ve dostlarının durumuyla ilgileniyor, German ona gazete kesikleri göndererek bitmek bilmez mektuplarında sansürün yasakladığı haberleri anlatıyordu. Demek istediğim şu ki, German için iki kronika vardı, çıkardığımız dergi ve onun hafta sonları mektuplarında özetlediği. Bizi en fazla şevke getiren Don Ramon'un makalelerimiz üzerine yaptığı heyecanlı ya da sert yorumlardı. Kronika'nın tökezlemelerini açıklamaya çalıştıkları nedenler ve hatta grubun kararsızlıkları konusunda bazılarının her şeyi benim doğuştan gelen bulaşıcı talihsizliğime bağladıklarını rastlantı eseri öğrenmiştim. Ölümcül bir örnek olarak da edebiyat ve sporu yeni bir türde uzlaştırmaya çalışarak kesin bozguna uğradığımız benim Brezilyalı futbolcu Berascochea ile yaptığım söyleşiyi gösteriyorlardı. Ben bu yakışıksız ünümü öğrendiğimde o çoktan Japi'nin müşterileri arasında yayılmıştı bile. İliklerime kadar bozulmuştu moralim. Grubun geri kalanı gibi bütün bunlardan haberdar olan German Vargas'la dertleştim. ''Sakin ol üstad'' dedi hiçbir kuşkuya kapılmadan. ''Sizin yazdığınız gibi yazmak hiç kimsenin kılına zarar getiremeyeceği bir talihle açıklanabilir ancak.'' Hepsi de kötü geceler değillerdi. Negra Eufemia'nın evinde bir partinin düzenlendiği 27 Temmuz 1950 gecesinin yazarlık yaşamımda tarihi bir değeri vardır. Madamın nereden aklına esip de dört cins etten oluşan bir yahni ısmarlamak gibi bir iyilikte bulunduğunu bilmiyorum. Çığırından çıkmış kokularla çılgına dönmüş, çulluklar fırının çevresinde dört dönerek çığlık atıyorlardı. Aklını yitirmiş bir müşteri, çulluklardan birini boynundan kaparak canlı canlı kaynar kazana attı. Hayvan acı içinde bir çığlık kopartacak zamanı ancak bularak son bir çırpınmayla cehennemi derinliklere battı. Barbar, katil bir kuş daha yakalamaya niyetleniyordu ki Negra Euphemia tüm iktidarıyla tahtından doğrularak "Sakin dur Allah'ın cezası" diye bağırdı. "Yoksa çulluklar gözlerini oyacak." Bu olayın sadece benim için önemi vardı belli ki. Çünkü o ilahi yahniyi ağzıma koymaya bir tek benim yüreğim dayanmamıştı. Yatmaya gideceğime, Kronika'nın ofisine giderek bir oturuşta çullukların gözlerini oyduğu üç kerhane müşterisinin ve kimsenin buna inanmayışının hikayesini yazdım. İki satır aralıkla yazılmış dört dosya kağıdı uzunluğundaydı. Adı olmayan birinci çoğul şahıs bir anlatıcısı vardı. Şeffaf bir gerçekliğe sahipti. Yazdığım öykülerin en bilmeceli olanıydı kuşkusuz. Beni izleyemediğim için neredeyse terk edeceğim bir yola sokmuştu yazarken. Cuma gecesi sabahın dördünde yazmaya başlamış, aynı sabah sekizde şaşkın bir falcının çekeceği türden bir işkence içinde bitirmiştim. El Heraldo'nun tarihi mürettibi Porfirio Mendoza'nın şaşmaz işbirliğiyle ertesi gün dağıtılacak olan Kronika'nın baskısına oturacak biçimde sayfa planını hazırladık. Kağıtların üzerine inmek üzere olan giyotinin sıkıştırmasıyla umutsuzluk içinde son dakikada bulabildiğim başlığı Porfirio'ya söyleyebildim de erimiş kurşunun üzerine doğrudan yazabildi. Çullukların gecesi. Metafizik bir belirsizlik içindeki dokuz öykümden sonra bir türlü bir ucundan tutmayı başaramadığım bir yazın türünde devam etmek konusunda hiçbir planım yokken benim için yeni bir çağın başlangıcı oldu bu. Jorge Zalamea ertesi ay öykümü önemli şiirlerin yayınlandığı çok iyi bir şiir dergisi olan Kritika'da bastı. Aradan 50 yıl geçtikten sonra bu bölümü yazmadan önce okuduğum öykümün tek bir virgülünü bile değiştireceğimi sanmıyorum. İçinde yaşadığım pusulasız karmaşa içinde bu benim için bir ilkbahara adım atmaktı. Ülke ise tersine durmadan irtifa kaybediyordu. Laureano Gomez, Cumhuriyet'in başkanlık seçimlerine adaylığını koyabilmek için New York'tan dönmüştü. Liberalizm, bu şiddet imparatorluğu karşısında geri çekilince Gomez 7 Ağustos 1950'de tek aday olarak seçildi. Kongre kapalı olduğu için görevi Yüksek Adalet Mahkemesi'nde devraldı. Şahsen başkanlık yapacak fırsatı neredeyse olamadı. Çünkü 15 ay sonra gerçekten sağlık nedenleriyle başkanlıktan çekilmek zorunda kaldı. Başkan yardımcısı sıfatıyla hukukçu ve muhafazakar parlamento üyesi Roberto Urdaneta Arbeláez görevi devraldı. Keskin gözlemciler bunu Laureano Gomez'e son derece uygun bir çözüm olarak nitelediler. İktidarı kaybetmeden başka ellere bırakmış, evinden aracı kullanarak devleti yönetmeye devam ediyordu. Acil durumlarda da telefona sarılıyormuş. Bana kalırsa çulluk kuşunun kurban edilmesinden bir ay önce Alvaro Chepeta'nın Kolombiya Üniversitesi'nden aldığı derecesiyle geri dönmesi o günlerin kederli alınyasına katlanmamızda belirleyici bir rol oynadı. Fırçayı andıran bıyığı olmadığı gibi saçı başa daha da karmakarışıktı ve gittiğinden daha vahşi görünüyordu. German Vargas'la birlikte aylardan beri New York'ta onu zapturapta almış olabileceklerinden korkarak bekliyorduk. Uçağın merdivenlerinden sırtında ceketi ve boynunda kravatıyla elindeki Hemingway'in yeni çıkan Irmaktan Öteye Ağaçların İçine adlı romanını sallayarak selam verdiğini görünce gülmekten öle yazdık. Elinden romanı kapıp iki yanında okşadıktan sonra bir şey sormak isteyince Alvaro atılarak "Bir boka benzemiyor" dedi. Gülmekten boğulacak gibi olan German Vargas kulağıma eğilerek "Gittiği gibi dönmüş" diye fısıldadı. Alvaro sonradan bize roman hakkındaki bu değerlendirmesinin şaka olduğunu, çünkü romanı Miami'den kalkan uçakta daha yeni okumaya başladığını açıkladı. Ne olursa olsun moralimizi düzelten, eskisinden de çılgın bir gazetecilik, sinema ve edebiyat kızamığı getirmiş olmasıydı. Daha sonraki aylarda o yeniden ortama alışırken bizim ateşimizi de sürekli 40 derecede tuttu. Hemen bulaşan bir hastalıktı bu. Bir süreden beri kendi halinde bir kör dövüşünün içinde bulunan La Girafa, La Casa'nın taslaklarından çıkma iki parçayla yeniden soluk almaya başladı. Biri hiç doğmayan albayın oğlu, öteki de farklı yollar ararken kapısını defalarca çaldığım ama hiç yanıt vermeyen Ni adlı kaçak kız çocuğuydu. Ayrıca bu kez pazarları boş zaman geçirme aracı olarak değil de hiç nedeni yokken kitapçıların çocuk bölümlerine mahkum edilmiş yeni bir edebi tür olarak ilk gençliğimdeki resimli roman merakımı da yeniden kavuşmuştum. Bir sürü kahramanın arasında en sevdiğim Dick Tracy'ydi. Ve sonra nasıl olmasın ki dedemin içime yerleştirdiği Aracataca'da Don Antonio da Conte'nin beslediği Alvaro Cepeda'nın en iyi filmlerinin uzak ülkelerden gelen yolcuların anlattıklarıyla bilindiği bir ülkede hakiki bir tutku haline dönüştürdüğü sinema mezhebine de yeniden kavuştum. Gelişinin iki büyük yapıtın gösterime girmesiyle çakışması bir şanstı. Clarence Brown'un William Faulkner'ın romanından uyarlayarak yönettiği Intruder in the Dust ve William Dieterle'nin Robert Nutten'in romanından uyarlayıp filme çektiği Portrait of Jenny. Alvaro Cepeda ile yaptığım uzun konuşmaların ardından her iki filmi de La Girafa'da yorumladım. O kadar ilgilenmiştim ki sinemayı başka bir gözle görmeye başladım. Bu sanatı böyle tanımazdan önce en önemli adın listenin en sonunda görünen yönetmeninki olduğunu bilmezdim. Benim için sinema, senaryo yazıp oyuncuları idare etmekten ibaret bir işti. Geri kalanı da ekibin farklı üyeleri hallediverirdi. Alvaro döndükten sonra ABD'de sinema hakkında öğrendiklerini bana zorla öğretebilmek için en kötü meyhanelerin masalarında çığlıklar ve beyaz rom eşliğinde tam bir kurs verdi. Orada yapılanların aynısını Kolombiya'da yapabilmek için gözlerimiz açık düşler görerek sabahı ederdik. Bu göz alıcı patlamaların dışında da tam gaz giden Alvaro'yu izleyen arkadaşların izlenimi yazı yazmaya oturacak kadar iç huzuru olmadığıydı. Onun yakınında yaşayanlarımız bir saatten daha uzun bir süre çalışma masasında oturmasını sağlayamıyorduk. Döndükten 2-3 ay sonra Tita Manotas, gedikli sevgilisi ve yaşam boyu eşi korku içinde bizi arayarak Alvaro'nun sattığı tarihi kamyonetinin torpido gözünde başka kopyası olmayan yayınlanmamış öykülerini unuttuğunu haber verdi. Alvaro ona pek yakışan bir uslamlamayla alt tarafı 6-7 boktan öykü diyerek bulmak için hiçbir çaba göstermemişti. Arkadaşları ve gazetenin muhabirleri tüm Karayip kıyısında ve Medellin'e kadar ülkenin iç kesimlerinde defalarca yeniden satılan kamyonetin bulunmasında Tita'ya yardım ettik. Sonunda aracı 200 kilometre ötedeki Sincelejo'da bir atölyede bulduk. Saman kağıtlarına yazılı paçavra halindeki yarım asılları Alvaro dikkatsizlikten ya da mahsus yeniden bir yerde unutursa diye korkumuzdan Tita'ya emanet ettik. Bunlardan ikisi Kronika'da basıldı. Kalanları basılmaları için bir çözüm bulunana kadar 2 yıl German Vargas sakladı. Arkadaş grubumuzun sadık ressamı Cecilia Poras öyküleri Alvaro'ya aynı anda girebileceği her kılıkta gösteren kendi röntgenine benzeyen esin dolu çizimlerle resimledi. Kamyon sürücüsü, palyaço, deli şair, Kolombiya'da öğrenci, kısaca olağan, sık rastlanan bir adam dışında her şey. Kitabı Mundo Kitapçısı Hepimiz Bekliyorduk adıyla bastı. Bu akademisyen eleştirmenlerin gözünden kaçan bir basın olayı haline geldi. Benim için öyle de yazdım zaten. Kolombiya'da basılmış en iyi öykü kitabıydı. Alfonso Fuenmayor'a gelince, dergi ve gazetelerde eleştirmen ve edebiyat öğretmeni olarak yorum ve eleştiriler yazardı. Ama bunları bir kitapta toplama konusunda çok sakıngandı. Belki yalnızca Alvaro Mutis ve Eduardo Zalamea ile kıyaslanabilecek alışılmadık açgözlükte bir okurdu. German Vargas'la ikisi öylesine ince eleyip sık dokuyan eleştirmenlerdi ki eleştirilerden en büyük payı kendi öyküleri alırdı. Genç değerler bulma konusundaki gayretleri ise onları hiçbir zaman yanıltmadı. O yaratıcı baharda German'ın geceleri sabahlara kadar usta işi öyküler yazdığı dedikodusu ısrarla yayıldıysa da yıllar sonra benim can yoldaşım Susanna Linares ile evlenmesine saatler kala baba evindeki yatak odasına kapanarak müstakbel karısının bile okuyamaması için hepsini yakana kadar bu öykülerden hiçbir haber alınamadı. Öykü ve deneme belki de bir roman taslağı oldukları sanılıyordu. Ama German olaydan ne önce bu konudan tek bir söz etti ne de sonra. Tek bilinen düğününün arifesinde ertesi gün karısı olacak kadının bile bu konuda bir şey öğrenmemesi için çetin önlemler aldıydı. Susanna onun ne yapacağının farkına varmış ama kayınvalidesi izin vermediği için odaya girip de onu engelleyememiş. O zamanlar diye açıklamıştı Suzy yıllar sonra. Hınzır şakacılığıyla, genç bir kız evlenmeden önce nişanlısının yatak odasına giremezdi. Don Ramon'un giderek seyrelen mektupları daha örtük ve kederli hale geldiğinde gideli bir yıl olmamıştı neredeyse. 7 Mayıs 1952 tarihinde tam öğle vakti Mundo kitapçısına girdiğimde German'ın bana Don Ramon'un 2 gün önce düşlerinin Barcelona'sında öldüğünü söylemesine gerek bile kalmadı. Günün ortasında kahveye girdiğimizde herkesin yorumu aynıydı. İnanamıyorum. 49. ayrımın sonu. Sayfa 428.